Ayrım 30, Süleyman Paşa Sokağı numara 25, Gerald Mesadiye, sayfa 293. Eleni'nin ilacı. 1 Ekim 1970'te eski çağlardan beri söz edilen dört elemente beşinci olarak insanları, özellikle Mısırlıları eklemek gerekiyordu. Mısırlılar yastaydı. Bir gün öncesini şafak vaktinden beri boyunlarına astıkları silahlarıyla Mısırlılar balkonlarda, yol üzerine dikkatsizce bırakılan arabaların tepelerinde, kısaca her yerdeydiler ve yumruklarını gökyüzüne kaldırmış ağlıyorlardı. Ordunun çeşitli kademelerinde beraber olduğu dört kişiyle aynı arabada giden İsmail kaç kişi olduklarını merak etti. Sanki bütün Mısır kendilerini gerçek bağımsızlığa taşıyan bu adamın cenazesi etrafında toplanmıştı. Arabanın her geçen dakika daha da artan bu kalabalık tarafından devrileceğinden korkarak cenaze konvoyunu takip ediyordu. Bağıran hoparlörlerden hiçbir şey anlayamıyordu. 48 saatten beri bangır bangır bağıran radyolar ve televizyonlar, gece gündüz dinsel konuşmalar, dualar ve reisin söylevlerini tekrar tekrar yayınlıyorlardı. Hatta Cezire'de bile. Cemal Abdülnasır ölmüştü. Yaşamaktan bıkmış ve yerini bir cenazeye bırakmıştı. Bugün bir başkasını da gömüyorlar demek istiyordu. Genç İsmail Ebusun'u. Bu sözler onu nedenli yücelttiğini gösterecekti. Sessiz kalmayı tercih etti. Sina Yarımadası'nın boşaltılmasından beri Abdülnasır'ın gözden düşmesini çok özel bir şekilde yaşamıştı. Generallerin emriyle gerçekleşen bu boşaltma kararı Kahire'deki genel karargâhta ona bildirildiğinde onu ağlarken görmüştü. Abdülnasır ağlıyordu. 5 gün sonra da hiç kimsenin, hatta çok yakını olan Mareşal Abdülhakim Emir'in bile onu caydıramadığı görevinden ayrılma ve halk önünde yargılanma kararı almıştı. Üzüntüsünden dolayı sesini çıkaramayan İsmail'e, "Beni asacaklar, beni El Tahrir Meydanı'nda asacaklar," demişti. İsmail Abdülnasır'ın ölüm haberini aldığından beri belki de 10. defa onu Mısır'ın yenilgisi öldürdü diye düşünüyordu. Büyük kederlerinden dolayı yüzlerini döverek "Kaplan öldü!" diye bağıran bir grup yaslı kadın arabanın önünden geçiyordu. Şoför beklerken sabırla bir sigara yaktı. Evet, bu yenilgideki sorumluluğunu kabul eden Abdülnasır, halkın önünde bir konuşma yapması gerektiğine inanmıştı. Ve bu yaşlı kaplan, bütün enerjisini ve son gücünü kullanarak halkın gözünde kendisine olağanüstü bir işkence uygulamıştı. Evet, Abdülnasır, ordunun beceriksizliğinin sorumluluğunu üstlendiğini ilan etmişti. Evet, hak ettiği cezaya razıydı. Bunca yıldır İslamiyet'in erdemini yayan muhteşem savaşçı, Kur'an'ın savunucusu, imanın kılıcı olan bu adam, halkın önünde adeta kendini kırbaçladıkça Mısır, Doğu ve tüm dünya ayağa kalktı. İstifası bekleniyor, hatta krallığın tekrar kurulması bile düşünülüyordu. Ama halkın tamamen tutum değiştirerek "Cemal gitme" demesi onu ve başkalarını çok şaşırtmıştı. Mısırlılar Rus mu oldular diye düşündü İsmail. Bu beklenmedik olay tabii Abdülnasır'ı da şaşırtmıştı. Evet, halk onu seviyordu. Ama eskiden sözüm ona krallığın yıkılmasının tek sorumlusu olarak gösterdikleri Abdülnasır'ın orduyu içinde bulunduğu bu durgunluktan kurtaramadığını söyleyen bazı içten pazarlıklı insanları sevmiyorlardı. Uykusuna çok düşkün olan İsmail artık uyuyamıyor ve uyku ilacı almak zorunda kalıyordu. Nitekim 52 yıl, 8 ay ve 13 gün sonra kaplan susmuştu. Ve beklenen olmuştu. Genelkurmay'ın içinden günah keçisi seçilerek cezalandırılmış ve ilk kurban arkadaşı Abdülhakim Emir olmuş, yetkileri elinden alınmıştı. Bunu diğer generaller, subaylar ve danışmanlar takip etmişti. Aralarında İsmail'in de bulunduğu eski junta üyelerine fazla kıyıcı davranılmasa da eleştiri yönetilmişti. Hiçbir askeri operasyona katılmamasına rağmen eski ekibe çok bağlı olduğu için İsmail de bir şekilde gözden düşmüştü. İsmail yardımcısının bakışlarında bir değişim fark etti. Gözleri yırtıcı kuşlarınki gibi görünüyordu. Artık emirleri belirgin bir yavaşlıkla yerine getiriyordu. Askeri saygınlık soğan zarı gibi olmuştu. İsmail ordudan ayrılmayı düşünüyordu. Bu siyasi çevreleri harekete geçirmişti. İsmail Ebusun gibi bir subayın gitmesine izin verilemezdi. Savaşta ölen büyük oğlunun yerine koyduğu İsmail'e özel bir ilgi gösteren bir general ona sormuştu. Bir büyükelçilikte askeri ateşe olmak istemez misin? Hangisinde? Henüz karar verilmedi ama konumun kesin. Bu senin ortamdan biraz uzaklaşmana yardımcı olacaktır. 3 ya da 4 sene içinde büyükelçi olursun ve daha sonra da kim bilir belki dışişleri bakanı ama evlenmen şartıyla. Çünkü İsmail iflah olmaz bir bekardı. Böylece İsmail kendisini hemen hemen eski İskenderiye'ye benzeyen Atina'da bulmuştu. İşinin büyük bir kısmı Arap ülkelerinin silahlanma politikasını takip etmekti. Bu görevinde şu sonuca ulaştı. Eğer Mısır tekrar İsrail'in koruyucusu Batı'nın boyunduruğu altına girmek istemiyorsa, o zaman komünist bloka yakınlaşması gerekiyordu. Atina siyasi ve diplomatik gözlem bakımından iyi bir platform oluşturuyordu. Yabancı bir ülkede bulunmanın verdiği güvenle, başkentte dikkatsiz, uslu çocuklar gibi dolaşan yabancı diplomatlar, özellikle de Araplar, kendileriyle ilgilenilmediğini düşünüyor ve tedbirsizlik üstüne tedbirsizlik yapıyorlardı. İyi mevkilerde bulunan birkaç Yunanlı ajan, kardeş ülkeler denilen ülkelerdeki başlıca manevraları tespit etmek açısından İsmail'e yetiyordu. Müslüman ülkelerdeki silah alımları üzerine hazırladığı detaylı raporlar Genelkurmay'ın dikkatini çekmişti. Kahire'deki genel karargah onun diplomatik mesleğe terfi ettirilmesi hususunda Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir girişimde bulundu. Bundan böyle İstanbul ya da Jakarta olmak yerine Belgrad'da olması önemli miydi? İsmail Mısır'ı terk etmişti ya da Mısır beni terk etti diyordu mutsuz bir ifadeyle. Tüm bu olaylardan nasıl kurtulabilirdi? Devrim macerası onun gençliğini de beraberinde götürmüştü ve diğerleri gibi Mısır devrimi de bürokrasi kurbanı olmuştu. Tacın gölgesinde yaşamış olan bu göçmenleri özellikle de Faruk giderken ağlayacak kadar heyecanlanan Yunanlı gazeteciyi düşünmeye başladı. Nihayet anlamıştı. Onlar bugün kendisinin de yaşadığı hayal kırıklığını iliklerinde hissederek doğmuşlardı. Mısır'ın bilgeler diyarı olduğu ne kadar da rahat bir şekilde söyleniyordu. Aslında belki de o hayal kırıklıkları ülkesiydi. Ama bilgelik hayal kırıklığıyla bağdaşmıyordu. İngilizce, Fransızca bilgisi bir yana, İsmail'in heybeti ve çekiciliği onu diplomatik dünyanın en gözde adamı kılmıştı. Ama o boş zamanlarını imam bayıldı, kabak dolması, kızartmalar ve çeşitli mezeler yiyip uzosunu yudumlayarak pire kafelerinde geçirmeyi tercih ediyor ve kah Sibilla'yı, kah Nadia'yı, yaşadığı geçici maceraları düşünüyordu. Kahramanımız artık küçük işlerin peşinde koşuyordu. Bir büyükelçiliğin vestiyerinde görevli olan Eleni isimli dul bir kadınla zenginlerin oturduğu bir banyodaki odasında buluşuyordu. İnsan doğası üzerine hem hayal kurmayan hem de kudurtmayan biri olan Eleni ile en azından diplomatik bir olaya karışma riski de yoktu. Ona cacık, taze balık kızartması, musakka, baklavadan oluşan lezzetli akşam yemekleri hazırlıyor ve yanında buz gibi uzo ikram ediyordu. Daha sonra da sevişiyorlardı. Daha ilk gün, benim gibi senin de başka şeyler düşündüğünü çok iyi bildiğim için bana sakın aşk gibi duygulardan söz etme diye onu uyarmıştı Eleni. Bu ancak gençler ve saf insanlar içindir. Bu ilaç İsmail'e biraz acı gelmişti. Ama zaten hangi ilaç acı değildi ki? Fatma el-İntizami kemikli ve kararmış elleriyle beyaz masa örtüsünün üzerindeki bıçakla oynarken bakışlarını aşağı çevirerek Louis asla sevmedi. Sevmek demekle birisini gerçekten ölesiye sevmeyi kastediyorum. Bu da kız kardeşiydi dedi. Zayıflamış, yüzü çökmüş ve sırtı kamburlaşmıştı. Tereddüt eder gibi beceriksizce elini uzattı. Bir yıl önce göğsünün biri alındığından beri zaman zaman acılar içinde kıvranıyor, bazen de kolu felç oluyordu. Buz kovasına elini daldırarak bir buz alan Fatma el-İntizami'nin bardağına şarap koymak için telaşlanan Lütfi ile Nadia bu beklenmeyen itirafları sıkılarak dinliyorlardı. Yan masalarda oturan son müşteriler önlerindeki kahve ve likörlerini içiyorlardı. ''Bir kahve istiyorum, bir büyük fincan filtre kahve'' dedi Fatma el-İntizami. Lütfi gecenin bu geç vaktinde kahve içmenin akıllıca olmadığını düşünse de garson bayana işaret etti. Fatma birçok kez kahvenin kendisini uyuttuğunu söylemişti. Bir yudum kahve, bir yudum buzlu şarap içerek sigara üstüne sigara tüttürüyordu. onunla yatmadı diye tekrar söze girdi Fatma. Sanırım bu onun hayatındaki en büyük acıydı. Lütfü irkildi. Louise'in ensest bir arzu duyması mümkün olabilir miydi? Ama hemen ölen arkadaşına yönelttiği bu suçlama karşısında utandı. Kız kardeşini arzulamasında aynı kandan evliliğinden getireceği riskler dışında ne kötülük olabilirdi ki? Duyduklarından dehşete kapılan Nadia ise şaşkınlığını belli etmemek için büyük bir güç sarf ederek öylece sessizce dinliyordu. Zaman zaman soy ağacı yok mu diye merak ediyorum dedi Lütfi. Üçünün de üzerine çöken gerilimi azaltmaya çalışıyordu. Fatma hastaneden çıktığından beri Lütfi ve Nadia, Louise'in hatırına onu düzenli olarak davet ediyorlardı. Bazen kendi evlerine ama daha ziyade restorana. Çünkü Nadia onun konuşmaları ve tutumu nedeniyle evde işkence çekiyor ve bu kez de ortam neredeyse çekilmez bir şekilde gerginleşiyordu. ''Buzlu bir Marie Brizard rica ediyorum.'' dedi Fatma. ''Hangi soy ağacı?'' diye sordu ardından Lütfi'ye dönerek. ''Isis ve Osiris'in. Aynı zamanda sevgili ve kardeşlerdi.'' Fatma ona donuk bir bakış fırlattı. Gözlerinin akı eski bir fil dişi gibi sararmıştı. Donuk göz bebekleri ise tıpkı çölde kumların aşındırdığı Mısır tanrılarının ölü masklarındaki gibiydi. Nadia, Louis Hanafi'nin Osiris'e yaptığı övgüleri hatırladı. Osiris, İsa'nın ilk modeli ve şehit olan ilk tanrıdır demişti. Kendisini Osiris gibi mi görüyordu? Ama neden? Onun tanrıya benzerliği ensest ilişkisi nedeniyle miydi? Yoksa acı çekmesinden dolayı mı? Eğer söz konusu olan ikinci ise o zaman neden acı çekiyordu? Nadia bir kez daha Louise'in neden Fatma ile evlendiğini düşündü. Felsefi görüşleri, Fatma'nın havailiği ve tutkularına ters düşüyordu. Zaten bazı şeyler asla bilinemiyordu, değil mi? Aşkın sadece çocuk yapmaya yaradığı fikrini tekrar tekrar kafamıza soktular dedi Fatma. Ama aşk konusunda aşiret reisleri ve din adamları. Cümlesini bitiremedi ve bir süre sonra alçak sesle hiç alakası olmayan bir şekilde devam etti. Zaten aşkın ne demek olduğunu da anlamış değilim. Her şeye rağmen bu gereksiz bir şey. Gereksiz olan nedir diye soran Nadia aniden Louis Hanafi'nin umutsuzluk nedeniyle onunla evlendiğini anladı. Hepsi bu. Louis bir çocuk istemişti ve ben bunu ona veremedim. Servetimizin keyfini çıkarabilmek için emekli olmayı bekliyordu. Ama kaçmak zorunda bırakıldığımız toprak reformu bizi tüketti. Şimdi ise servetimizin üzerindeki haciz kaldırıldı. İki servetimiz serbest bırakıldı. Ama ne yazık ki Louis öldü ve ondan faydalanamayacak. Ben de kanserim. Bu son kelimeleri takiben ağır bir sessizlik oldu. Biz sadece enkazız diye sürdürdü konuşmasını. Bakışları ölü gibi kapkaraydı. Kolundaki bilezikler şıngırdadı. Siz ise daha gençsiniz ve sürgünün ne demek olduğunu bilemezsiniz. Bu insanın kimliğinin kaybolmasıdır. Nabokov ve Chioran bana kimliklerini kaybetmişler gibi görünmüyorlar dedi Lütfi soğuk bir ifadeyle. Nabokov mu diye sordu Fatma küçümcercesine kaşlarını kaldırarak. Eğer o bir skandal sayesinde tanınmasaydı, şimdi yayıncıların mahzenlerinde küflenen kitapların sayısız yazarlarından biri olacaktı. Şansı yaver gitti. Açık saçık hayalleri onun gerçek bir yazar olarak kabul edilmesini sağladı. Bir tür Oscar Wilde oldu. Peki ama gerçekten Lolita'yı tekrar okumak ister misiniz? Lütfi'nin tebessümü şaşkınlığını gizledi. Fatma'nın az önce yaptığı edebi yorum şimdiye kadar yansıttığı görüntüsüne hiç uymuyordu. Şu halde yanılmış mıydı? Yoksa Fatma onun sandığından daha derin bir kadın mıydı? Peki ya Chioran diye sordu Nadia. Chioran büyük sürgün pozuna büründü ama meşhur eseri Çürümenin Kitabını göklere çıkaran solcular gençliğinde Romanya'da azılı bir faşist olan Chioran'ı nasıl oluyor da solculukla bağdaştırabiliyorlar diye merak ediyorum. Artık onu sevmiyor musunuz diye sordu Lütfi hayretle. Onu nasıl sevmem, o bir kardeş. İnkarcılık iksirini içtiği sürgün onu çok değiştirdi. İnsanlık kendisini inkar eden olayların içinde tutkuyla yaşar. Lütfi bu sözlerde Louis Hanafi'nin dilini, vurgusunu hissetti. Dul kadının Louise'e bu denli benzemesi ve sözlerindeki sivrilik Lütfi'yi şaşırttı. Fatma'nın ölümüyle yazarın hayatını paylaşan son şahidin de yok olacağı düşüncesi canını sıktı. Size göre sürgün insanı inkarcılığa mı sürükler diye sordu. Her şeyden vazgeçmek gerektiğinde nasıl inkarcı olunmaz ki? Siz daha sürgünün acılarını bilmiyorsunuz. Zamanla bu ülkenin insanların hareketlerini, dilini benimseyecek ve onların gölgesi haline geleceksiniz. Ama eskiden Mısır'da da Fransızca konuşuyorduk, dedi Nadia. Özellikle siz Nadia ve ablanız Susu. Arapça konuşmanın yanlış olduğunu düşünerek sanki böyle yapmak zorundaymışız gibi Fransızca veya İngilizce ya da her ikisini de konuşurduk. Ama Mısırlılar gibi davranarak Arapça konuşsaydık zaten burada olamazdık ve şimdi azap içindeki ruhlarımızla burada bir Paris restoranında oturamazdık. Ama bu Madame Bovary'yi ya da ses sese karşıyı Fransızca ya da İngilizce olarak okuyamayacağız anlamına gelmemeli. Tüm bunlar bizim kültür emperyalizmi kurbanı olduğumuz anlamına geliyor, dedi Lütfi. Fatma omzunu silkti. Lütfi'nin siyasi yargılaması onun sinirlerini bozmuştu. Tüm bunlar para için burada olduğunuz anlamına geliyor diye ağzından kaçırdı. Para. Nadia bu sözden o kadar rahatsız olmuştu ki sandalyesinde oturamayıp devamlı hareket ediyordu. Para. Babasının ölümünü takiben Susu'nun Arsinoa villasının içindekileri açık arttırmaya çıkarmadan önce yaşadığı zor günlerinde bile hiç düşünmediği bir şeydi. Para. Bu boktan canavar onun yüzüne durmadan kötü kokan nefesini üflüyordu. Sürgünde olmanın bilinci aniden bir grip gibi üzerine yapıştı. Evet, sürgünde başka bir şey değildi. Siz gerçekten beni yasal varisiniz yapmaya karar verdiniz mi, diye sordu Lütfi. Bu Louis'in isteğiydi ve bu isteğe saygı göstereceğim. Fikrinizi değiştirdiğinizi sanıyordum. Devrim üzerine yaptığınız nutuklarla beni uyutuyordunuz, dedi Fatma şarabını doldururken. Devrimin sizi nereye sürüklediğini gördünüz, hapse. 68 Mayıs'ına. General de Gaulle'ün dediği gibi bütün bunlar maskaralıktan başka bir şey değil. Oysaki Louis bir devrimciydi. Fatma el-İntizami itirazın sonunu beklemedi. Devrim, kinini hazmedemeyenlerin geğirtisidir. Louis benim sayemde kendisinkini hazmetmişti. Nadia da sizinkini hazmettirdiğinde artık bunu düşünmeyeceksiniz. Neyin kini? Altın çağı düşlerini belimseyen, hayata duyulan kini. Hitler de bir devrimciydi. Şarabından büyük bir yudum aldı ve bir buz ilave etti. Lütfi sesini çıkarmadı. Bunlar Fatma'nın ya da Louis'in fikirleri miydi? Konuyu değiştirmeyi tercih etti. Eğer şartlar uygun olmazsa mirastan nasıl yararlanabilirim ki? Sizin servetiniz Mısır'da. Nadia ve ben burada yaşıyoruz ve Mısır'a dönemem. Hepsini sattırdım. Topraklar paraya dönüştü. Tara da satıldı. Bütün para İsviçre'ye transfer edildi. Lütfiye düşünceli bir ifadeyle bakıyordu. Size İsviçre'deki banka hesabı için bir vekalet vereceğim, diye devam etti Fatma. Çünkü bu Louis'in arzusuydu. Nadia ona dalgın dalgın bakıyordu. Fatma'nın maskesini çıkaracak insancıl hale gelmesi için ölmek üzere olması mı gerekiyordu? Yoruldum. Beni götürmenizi rica ediyorum, dedi Fatma el-İntizami. Louis'in gölgesi kalplerde barışı temin etmiş gibiydi. Birkaç ay sonra Fatma el-İntizami'nin durumu iyice bozulmuştu. Bir Haziran akşamı onu yemeğe götürmek için Lisbon sokağına geldiklerinde onu bir garip buldular. Her zamanki gibi dışarı çıkmak üzere çok zarif giyinmişti ama konuşamıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Söyledikleri anlaşılmadığı için şaşkınlıkla gülümsüyordu. Nadia hemen doktoru çağırmak için telefona koştu. Doktora alçak sesle onun durumunu anlatırken Lütfi de salonda rahat bir görüntü sergilemeye çalışarak Fatma'ya bir görev nedeniyle birkaç haftalığına Suriye'ye gönderileceğini anlatıyordu. Kanser akciğerlerini sarmıştı, şimdi de beynini sarmış, diye açıkladı doktor. Dilinin tutukluğunu geçici bir süre için iyileştirecek olan mavi kutu içindeki hapları banyoda bulacaksınız. Onu bir tane vererek onu yemeğe götürün. Normal yesin. Bir ya da iki saat içinde yavaş yavaş konuşmaya başlayacaktır. Soğukkanlılığınızı kaybetmeyin. Peki teşhisiniz nedir, diye sordu Nadia. Bunu siz de tahmin edebilirsiniz. Müdahale edemiyoruz. Çok yayılmış. Yarın beni tekrar arayın. Tekrar ediyorum, soğukkanlılığınızı koruyun. Şu halde akşam yemeği zor geçecekti. Nitekim Fatma el-İntizami biraz konuşabilecek kadar kendine gelip şarap istediğinde Nadia ve Lütfi doğal davranışlarını korumakta çok zorlanmışlardı. Biraz önceki konuşma zorluğu sık sık oluyor mu, diye sordu Lütfi, Nadia'nın bacağına neden tekme attığını anlayamadan. Konuşma zorluğu mu? Evet, biraz önce kelimeleri bulmakta zorlandım. Ama bir hap alıyorum, o zaman geçiyor diye cevap verdi Fatma El İntizami. Konuşmasının anlaşılamadığını fark edemiyordu. Eskisine göre çok daha hareketli görünmesine rağmen hafızasının ve aklının iyi durumda olmadığı belliydi. Ama birkaç hafta sonra artık Lisbon sokağındaki dairesinden dışarı çıkması bile imkansız hale geldi. Artık haplar da bir işe yaramıyordu. Zamanın büyük bir kısmını inleyerek geçirdiği için bakımını iki hemşire üstlenmişti. Nadia da zaman zaman onun ziyaretine gidiyordu. Bir gün kendisi gibi onu ziyarete gelen Suki Marani ve karısı Lilu ile karşılaşan Nadia, onların hemşireyle çok samimi olduğunu fark etti. Böylece onların her gün sabah erken ve akşam geç saatte buraya geldiklerini ve kendisi genellikle öğleden sonraları geldiği için şimdiye kadar karşılaşmadıklarını anladı. Bundan ifade edemediği bir rahatsızlık duydu. Neden bunu ondan saklamışlardı? Lütfi hayatı dikkate almaksızın kelime yığınları üreten ama hangi kültür fonu tarafından karşılandığı bilinmeyen bir görev için gitmişti. Nadia ise erkeklerin görevinin zaten kelime ve sperm üretmekten ibaret olduğunu düşünüyor ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar Paris yalnızlığını yaşıyordu. İtalya meydanındaki küçük dairesinde yalnız uyumak ona Petit Rock'ta kalmaktan daha zor geliyordu. Susu'ya telefon etti ve Susu ona birkaç gününü Monte Carlo'da geçirmek için gelmesini söyleyince bunu can havliyle kabul etti. Paris'e dönüp Fatma El İntizami'yi ziyarete gittiğinde kapıyı ona Suki açtı. Lilu da arkasında duruyordu. Nadia pencereleri ardına kadar açılmış olan daireye girer girmez salonun ortasında yığılı duran valizleri fark etti. ''Nereye saklanmıştın?'' diye sordu Suki. ''Saklanmak mı?'' ''Evet, onun ölümünü görmemek için saklandın değil mi?'' dedi Lilu hırsla. Nadia bir an sessiz kaldı. ''Demek öldü'' dedi ardından üzüntülü bir şekilde. ''Üç gün oldu.'' ''Ben saklanmıyordum'' dedi Nadia öfkeyle. ''Monte Carlo'da Susu'nun yanındaydım.'' ''Monte Carlo'da ha? Şuraya bakar mısın? Biz ise burada oturarak boşaltıyorduk.'' Nadia öfkelendi. ''Bu sözler de ne demek oluyor?'' dedi. Ve ardından Fatma El İntizami'nin yatak odasına doğru ilerledi. Lütfi'ye ayrılan kağıtlar nerede diye sordu. Hangi kağıtlar? Vekalet. Miras yok diye cevap verdi Suki soğuk bir tavırla. Nadia dona kaldı. Nasıl miras yok? Varis benim. Fatma'nın eliyle imzaladığı kağıtlar bana ait. Sizin mi? Diye haykırdı öfkeyle Nadia. Peki ama Louise'in arzusu servetinin Lütfi'ye bırakılmasıydı. Fatma fikrini değiştirdi. Size tekrar söylüyorum, imzalı belgelere sahibim. Nadia bir süre hareketsiz kaldı. Siz Fatma El İntizami'yi kullandınız. Onun kafasının yerinde olmamasından istifade ederek ona bu kağıtları imzalattınız. Biz oturak boşaltıyorduk diye haykırdı Lilu. Sizin bunun için doğduğunuz o kadar belli ki zaten boş oturağa benzeyen bir ruhunuz var. Ve Suki Marani'ye bir tokat patlattı. Yüzüğü onun solgun yüzünde bir sıyrık oluşturmuştu. Lilu ciyak ciyak bağırırken Nadia dairenin kapısını açtı ve çıktı. Merdivenlerden inerken boş oturaklar diye tekrar ediyordu. Suki merdiven sahanlığının tepesinden kocana beni hapishanede nasıl karşıladığını hatırlat diye bağırdı. Sokağa çıkan Nadia soytarı diye düşünüyordu. Lütfi onu komünist olmaya layık bulmadığı için aklınca intikam almıştı. Nadia bir kahkaha attı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 303.